Irimon, Cehennem Kapısı, Jack Higgins, sayfa 145. Devriye teknesi sisin arasına girdi ve ortalık sessizleşti. Leary yüzünde kanlı ayağa kalktı, elinin tersiyle kanı sildi. Tekrar deneyecekler mi? Kesinlikle, bu kez daha dikkatli olacaklar, hepsi bu. Orsini makine dairesinin kapağına doğru eğildi, sonra kalkıp onlara doğru geldi. Pek iyi değil, en az 15 dakika daha lazım. Herhangi bir şey söylemeden birbirlerine baktılar. Bunun ne anlama geldiğini biliyorlardı. Birden Capo'nun sesi gürledi.
''Neden vazgeçmiyorsun Şavas? Kaçmayı umut ediyor olamazsın.''
Leary'nin yüzündeki şaşkın ifadeyi görünce Orsini ona güvence verdi. ''Endişelenme, megafon kullanıyor, hepsi bu. Domuz bu kez neyin peşinde acaba?'' ''İlgilenmiyoruz.'' diye seslendi Şavas. Devriye teknesinin motorları çalıştı ve sisin arasından ortaya çıktı yine. Küpeşte'deki adamlar hafif silahlarla taramaya başladı Buono Esperanza'yı. Şavas Leary'yi yere doğru itti. Orsini yanlarına çömelip hafif makineliği kullanmaya başladı. Devriye teknesi sisin içinde gözden kaybolurken ateşi birden kesti. Şarjörü kontrol edip silahı kaptan köşküne fırlattı. Brenne durumda. Onda da iş yok. Orsini gidip harita masasının altındaki küçük el bombası kutusunu çıkardı. En azından bunlar var elimizde. Eğer o kadar yaklaşırlarsa dedi Şavas. Capo'nun sesi tekrar duyuldu.
Hareket edemediğiniz belli. Şavas, ama size karşı cömert davranacağım. Daha fazla saçmalık yapmadan teslim ol. Ben de arkadaşlarının gitmesine izin vereyim. Sana söz veriyorum. Bunu düşünmek için 10 dakikam var. Ondan sonra gelip işinizi bitireceğiz.
Bu sözlerin ardından gelen sessizlik içinde Orsini homurdanıp merdivenlerden aşağıya indi. Geri döndüğünde yedek dalış takımı vardı elinde. ''Hemen şunları takmama yardım et.'' dedi Leary'ye. Sonra Şavas'a döndü. ''Salonda o plastik patlayıcılardan biraz daha var. Paul ve biraz da kimyasal fünye. Onları hemen getir.'' ''Ne yaptığını sanıyorsun sen?'' diye söze girdi Şavas. Ama Orsini öfkeyle itti onu.
''Tartışma, yalnızca dediğimi yap.''
İtalyan oksijen tüpünü taktı, kauçuk paletleri ayaklarına geçirdi. Şavas patlayıcılarla geri döndü.
''Capo işini sonsuza dek halletmeye gidiyorum.'' dedi Orsini. Patlayıcı fişekliğini beline sararken.
Şavas başını salladı. ''Yeterli zamanın yok.''
Orsini sırıttı. ''41'de İskenderiye'ye bir ekip götürdüğümde de böyle dediler. Ama biz içeri girip çıktık ve iki İngiliz destroyerini çamurda sırt üstü yatar durumda bıraktık. Ne yaptığımı biliyorum ben.''
Maskesini indirdi. Leary'nin beyaz yüzünden uzaklaşıp küpeşteden aşağıya indi. Devriye teknesinin bulunduğu yer konusunda kabaca bir fikri vardı yalnızca. Ama fazla uzakta olamayacağını biliyordu. Paletli ayaklarıyla suyu büyük bir güçle tekmeleyerek hızla yüzdü. Birkaç dakika sonra sisin içindeydi. Yavaşça yüzeye çıkıp etrafına bakındı. Devriye teknesinden bir iz yoktu ama Capo'nun sesi tepesinde çınladı ve sesin içinde teknenin karanlık hatlarını gördü.
''5 dakika Şavas, hepsi bu.''
Orsini suya daldı, ileri doğru yüzdü ve devriye teknesi suyun yüzeyinde belirdi. Hızla kıç tarafına gidip fişekliği çıkardı, bir avuç dolusu patlayıcıyı pervane ve gövdenin arasına sıkıştırdı. Zamanı hızla tükeniyordu. Ana fünyeyi takıp ucunu kırdı. Hemen dönüp uzaklaştı. Gücünün son direnişlerini kullanarak ilerliyordu. Çırptığı ayakları suda büyük bir kargaşa yaratıyordu. Az sonra Buona Esperanza'nın gövdesi ona doğru yaklaşır gibiydi. Yüzeye çıktı. Şavas yanında Cardo'yla küpeşteden eğildi. Onu güverteye çektiler. Bir yerlerde kulaklarındaki çınlamanın arasında devriye teknesinin motorları çalıştı. Derken patlama gerçekleşti. Yağmurda yankılanan patlamaya ölenlerin çığlıkları karışıyordu. Uzun süre boyunca teknenin parçaları suya düşmeye devam etti ve sonra sessizlik oldu.
''Kutsal Meryem'' dedi Carlo huşuyla, ''taş gibi dibe inmiş olmalı.''
Orsini yavaşça oksijen tüpünün kayışlarını çözdü.
''Aşağıda durum nasıl?''
''Tamamdır.'' dedi Carlo. ''Hazır olduğunda harekete geçebiliriz.''
Leary elinde sigara kutusuyla Orsini'nin yanına çömelmişti. Şavas yanlarına çöküp bir sigara aldı. Kibrit elinde alev alırken başını eğdi. Orsini merakla ona baktı.
Kıza mı üzülüyorsun?
O her şeyi hak etti. Şavas kalkıp demirlere dayandı. Boğazında mantıklı olarak açıklayamadığı bir düğüm vardı. 1000 yıl önce Roma'daki elçilik partisinde tanıştığı neşeli ve güzel kızı hatırlıyordu. Başı ağrıyordu ve yorgundu. Hem de çok yorgun. Üstelik kız hiç durmadan onun adını çağırıyordu. Gözlerini bir an için kapadı. Açtığında Francesca sesin arasından yüzerek ona doğru geliyordu. Daha önce hiç bu kadar güzel görünmemişti. Koyu renk saçları suda dağılmış, beyaz yüzündeki gözleri kocaman açılmıştı. Bir yandan yüzerken bir yandan da yalvarırcasına ona sesleniyordu. ''Yardım et Paul, bana yardım et!'' Matt Sorley'i, Dumont'u ve diğerlerini, onun yüzünden zor ölümlerle karşılaşan arkadaşlarını düşündü. ''Tanrı aşkına Paul!'' diye bağırdı Orsini, ''biz hayvan mıyız?'' Şavas dönüp ona baktı. İtalyan omuz silkti. Eğer ona sen yardım etmezsen ben edeceğim. İleri doğru çıkınca Şavas başını salladı. Bu benim işim Giulio. Uzanıp Francesca'yı güverteye çekti. Kız güverteye yayılıp öksürmeye, hava almaya çalıştı. Teşekkürler Paul. Buna hiç pişman olmayacaksın. Sana söz veriyorum. Francesca ayağa kalkarken eli savruldu ve Şavas soluk sabah ışığında bıçağı gördü. Dönmeye çalıştı ama çok geçti. Bıçak böğrüne girip etini kesti, göğüs kafesinden geri sekti. Şavas geriye doğru sendelerken darbenin etkisinden olduğu kızın gözlerindeki soğuk nefretten de kaçmaya çalışıyordu. Orsini endişeyle bir çığlık attı. Şavas o sırada sisin arasından süzülen sabah güneşinin ışığında parlayan bıçağın yükseldiğini gördü. Derken Liri'nin sesi vahşi bir çığlığa dönüştü. İki eliyle Orsini'nin verdiği ağır otomatiği kaldırıp ileri doğru atıldı. Birbiri ardına giren ağır mermiler Francesca'yı küpeşteden aşağı fırlattı. Şavas Orsini'nin yanına çömeldiğini, Liri'nin tabancayı denize fırlattığını gördü. Acıyla mücadele etmeye çalışarak derin bir soluk aldı. ''Ben iyiyim Giulio, iyiyim. Yalnızca çekip gidelim şuradan.'' Orsini Carlo'yu kaptan köşküne çağırdı. Bir dakika sonra motorlar çalıştı ve Buona Esperanza yavaşça ilerlemeye başladı. Devriye teknesinin geniş bir alana yayılan enkazını geçtiler. Liri küpeşte dikilmiş sert bir şekilde onlara seslenerek sudaki bir şeyi işaret ediyordu. Şavas başını iki yana sallayarak bir tomar haline getirdiği gömleğini kan akışını durdurmak için yaraya bastırdıktan sonra neler konuşulduğunu duymaya çalıştı. Kulaklarında bir çınlama vardı. Gri örümcek ağları görüş alanını yavaşça kapatıyor gibiydi. Motorların durduğunu fark etti. Carlo Liri'ye katıldı ve Orsini suya atladı. Birden başı dönen Şavas öne doğru eğildi, acıyla büyük bir mücadele veriyordu. Tekrar doğrulduğunda Carlo teknenin kenarından Scutari Lady'sini güverteye alıyordu. Orsini heykeli getirip Şavas'ın karşısına koydu. ''Bak Paul, hiçbir şey olmadan enkazın içinde yüzüyordu. Bu bir mucize.'' Carlo kaptan köşküne geri dönüp motorları çalıştırdı. Şavas öylece oturup heykele baktı. Ağlıyordu. Bu garip ve açıklayamadığı bir şeydi. Ama kendisine gülümseyen huzurlu yüz acısını hafifletiyordu. Tepede bir martı sert bir çığlık attı. Denize doğru alçaldıktan sonra yükselen bir ruh gibi sisli yağmurun arasından hızla uzaklaştı.
Manhattan 1995 17. Bölüm. Trump Tower'daki dairede Şavas dosyayı okumayı bitirdikten sonra kapatıp arkasına yaslandı.
''Bir içki daha Sir Paul?'' diye sordu Vinelli.
''Neden olmasın?'' dedi Şavas. ''Şampanya iyi olur.'' Vinelli bara gitti, yeni bir şişe açtı. Şavas kendisine sunulan kadeyi alıp tadına baktı.
''Onu içeri alalım Aldo.''
''Nasıl isterseniz.'' Camlara çarpan yağmur dışında hiç ses yoktu. Kapı açıldı ve Vinelli, Volpe'nin önünde içeri girdi.
''Felaket bir hikaye. Yani hepsini bir araya getirmeniz zor olmuş olmalı.''
''Dediğim gibi, halk kayıtları ofisindeki memurlar dünyanın en iyi maaş alan elemanları değiller.''
Yani bütün yapmanız gereken Paul Chavas ve büroya bakmak oldu. Her şey oradaydı, öyle mi?
Siz bir yıldızdınız.
Ne diyebilirim ki? Alçak gönüllü davranmış olurum.
Yaptığınız şey James Bond'dan daha iyiydi.
Oh, bunu bilemem. Büro için bir başka işte hepsi o kadar, oyunun adı.
Siz öyle düşünebilirsiniz ama ben çok etkilendim.
Şimdi ne yapıyoruz diye sordu Chavas.
Don Tito'yu görmeye gideceğiz.
Plaza Hotel, Saddle Room'da mı?
Aslında bir değişiklik oldu. Don seni aile yatında görmek istiyor. Brooklyn'de 10 numaralı rıhtıma bağlı. Tayfa tamam, harika bir ahçı. Don Rossi burada gizlilik konusunda biraz endişeli.
Chavas şapkasını başına taktı, trench coat'una uzandı.
Çok teşekkürler Aldo.
Vinelli bir an duraksayınca Chavas gülümsedi.
Bunun için sabırsızlanıyorum. Tekneleri gerçekten severim Aldo.
Aldo Mercedes'i kullanırken Chavas ve Volpe yan yana arkaya oturdu. Yağmur yollardaki insanları temizlemişti. Brooklyn'e doğru giderlerken Chavas gümüş sigaralığını çıkarıp bir sigara yaktı, dumanı üfledi.
Evet, dosya büyüleyiciydi. Kuşkusuz büro dosyaları 50 yıl saklanmak zorunda. Bu yüzden birinin dosyaya bakması olanaksız. Gizli sırlar yasasına karşı işlenmiş bir suç bu.
Paranın yapabileceği şeyler çok şaşırtıcı. İnsanlar çok yozlaşmış.
Oh, buna tamamen katılıyorum ama bu olayda yanlış bir şey var.
Büro vaka çalışması 203. Saha ajanı Dr. Paul Chavas. Büyük olasılıkla dosyayı benim yazdığımı söyledin. Aslında yazdım ve yalnızca tek bir sorun var.
Neymiş o?
Hikaye genişletildi. Örneğin Enrico Noci'nin ölümü bahsi, bunu hatırlıyor musun?
Tabii, sen ve arkadaşların tarafından balık ağında boğuldu.
Hayır, doğrusu idam edildi.
Öldürüldü.
Volpe'nin sesinde bir şiddet ifadesi belirmişti aniden.
Bakış açısına bağlı, o kötü adamdı. Eylemleri arkadaşlarımın ölümünden sorumluydu. Ölüm tarzı resmi bir rapora konacak türde değildi. Bu yüzden şefin talimatlarıyla onu atladım.
Sigaralığını çıkarıp bir sigara daha yaktı.
Bu durumda sen nasıl öğrendin?
Halamdan.
Volpe hafifçe titriyordu.
Geçmişini hatırlıyorsan bu Signora Volpe olmalı, Don Tito'nun yeğeni.
Evlilik sonucunda yeğeninin çocuğu.
Siz İtalyanlar aileyi çok ciddiye alıyorsunuz. Peki Enrico Noci senin neyin oluyordu?
Babam, senin öldürdüğün babam. Halamın dizinden öğrendiğim bir şey bu.
Anlıyorum. Chavas'ın sesi daha yumuşaktı.
Hayır, hala anlamıyorsun. Annemin kim olduğunu bilmek ister misin?
Chavas kötü haberi bekledi.
Galiba biliyorum. Francesca Minetti.
Raporumda belirttiğim gibi oldukça büyük bir bıçakla karnımı deşen kadın.
Onu boş ver. Arkadaşın Liri Kupi onu parçalara ayırdı. Bunu kabul ediyor musun?
Ne olmuş?
Bütün hayatım boyunca intikam hayalleri kurdum. Ama bu tür şeyler zaman alıyor. Adım adım hareket etmek gerekiyor. Arkadaşın Orsini Liri Kupi ile evlendi. 3 yıl önce onlara ne olduğunu hatırlıyor musun?
Chavas buz gibi olduğunu hissetti. Roma dışında bir trafik kazasında öldüler.
Kesinlikle. Polisin vardığı sonuç hatalı frenler oldu.
Chavas sakin kalmaya çalıştı. Yani şimdi de sıra bende.
Aynen.
Peki Don ne diyecek?
Bu önemli değil. Onun zamanı geçti. Cebinden bir Walter PPK çıkardı.
Chavas'ın böğrüne dayayıp hemen üzerine aradı.
Silahın yok. Bu çok ilginç. Dostlar arasında olduğumu sanıyordum.
Don da öyle. Hayatının hatası olacak bu, dedi Volpe. Mercedes su kıyısında ilerlerken.
Yağmur altında iskele boştu. Büyük bir yat en uca demir atmıştı. Güvertede birkaç ışık yanıyordu.
Merak etme, dedi Volpe. Bu gece teknede kimse yok. Genellikle bir gözcü olur ama bu gece ona izin verdim. Yalnızca sen, ben ve Aldo var.
Vinelli merdivenlerin yanında durup aşağıya indi. Arka kapıyı açtı, Chavas'ı dışarı çıktı.
Bu iş sana da uyuyor mu Aldo?
Vinelli, hey, sohbete ihtiyacım yok, kıpırda, dedi.
Volpe önde, Chavas arkadaydı. Vinelli elinde silahla en sonda geliyordu. Güverte boyunca yürüdüler, loş ışıklarla aydınlanmış olan kıç tarafına çıktılar. Yağmur tenteye vuruyordu. Volpe küpeşle de durup Walter'ı cebine koydu. Bir paket Marlboro çıkarıp içinden bir tane yaktı. "Buraya Aldo." Vinelli yanında tuttu, Browning'le onlara doğru ilerledi. "Demek buraya kadar öyle mi?" dedi Şavaz. Şapkasını çıkardı, sol elini yüzünde dolaştırdı, sağ eliyle 22'liğin kabzasını tutuyordu. "Sicilya'da söyledikleri şey bu gece doğru çıkacak. Paul Şavaz balıklarla uyuyacak. Tıpkı annem ve babam gibi, seni piç kurusu." Yumuşak bir ses, "Vay canına Mario, neler oluyor?" dedi. Don Tino Rossi sancak tarafındaki güvertenin gölgesinden çıkıp onlarla yüzleşti. Yüzü geniş kenarlı şapkanın gölgesindeydi. Bir elinde malakka bastonu, omuzlarında yağmurluğu vardı. Volpe şok geçirirken kekelemeye başladı. "Amca, ben... "Sizi burada görmeyi hiç beklemiyordum. Hep öyle demezler mi?" Rossi başını salladı. "Aptal çocuk. Bütün planlarını, Aldo ile yaptığın bütün konuşmaları biliyorum. Evimde banyodaki seslerin bile kaydediliyor. Her şey kameraya alınıyordu. Ben sana bir baba gibi davrandım. Peki sen bana bunun karşılığını nasıl veriyorsun? Planlarım için çok önemli olan Sir Paul'u öldürerek mi?"
"O benim annemi ve babamı öldürdü," dedi Volpe çaresizce.
"Bunu yıllardır biliyorum. Demek onların başkalarını öldürmeleri önemli değildi. Ama kendilerinin öldürülmemeleri gerekiyordu, öyle mi? Bu bir bakış açısı ama senin beni öldürme niyetin de söz konusu. Buna izin veremeyiz, öyle değil mi?"
"Aldo!" diye haykırdı Volpe.
Vinelli'nin Browning'i tutan eli hızla savruldu. Şavaz şapkanın arkasından ateş edip onu gözlerinin arasından vurdu. Vinelli silahını düşürdü, yüzüstü yere düştü.
"Cehenneme kadar yolum var," diyerek cebinden Walter'ını çıkardı Volpe.
Yukarıdaki küpeşleden susturucu takılmış AK saldırı tüfeğinin sessiz çatırtısı duyuldu. İlk mermi onu olduğu yerde çevirdi, ikincisi omurgasını parçaladı. Merdivenlerde ayak sesleri duyuldu ve denizci gocuğu giyip yün şapka takmış olan iki adam aşağıya indi. İkisinin elinde de birer AK vardı.
"Çok geçe bıraktın," dedi Şavaz.
"Sana güveniyordum dostum. Seni artık kardeşim kadar iyi tanıdığım için şapkayla ilgili hilem bile tanıdık geldi bana."
Rossi omuz silkti. "Aldo'yu sen vurmasaydın adamlarım vururdu."
"Peki şimdi ne olacak?"
"Adamlarım onları denize atacak. Bir başka mafya kan davasının kurbanları."
Kasvetli bir şekilde güldü.
"Bu senin için sorun olur mu? Yoksa Londra ve Doğu Avrupa üzerinde hala anlaşabilir miyiz?"
"Neden olmasın?"
"Güzel, o halde yola çık. Eğer aşağı bakarsan Mercedes'in arkasında bir Lincoln'un durduğunu göreceksin. Çantaların hazırlandı ve plazadan ayrıldın."
"Nereye gitmek üzere?"
"Şoförüm seni Long Island'daki Westhampton Havaalanı'na götürecek. Orada özel Gulf Stream'im var. Farkına bile varmadan Londra'ya inmiş olacaksın. Hoşça kal dostum, bunlar hiç olmadı."
"Oh, evet oldu," dedi Şavaz ve yürüyüp gitti. Gulf Stream Atlantik üzerinde yükselirken Şavaz tek başına bir ihtişam yaşıyordu. Garsondan büyük bir İrlanda viskisi isteyip bir dikişte bitirdi. Enrico Nocci'yi, Francesca'yı, Giulio Orsini'yi ve balıklarla uyuyan Mario Volpe'yi düşündü. Çoğu uzun, çok uzun zaman önce olmuştu ama bitmiş miydi? Gerçekten bitmiş miydi? Gözlerini kapatıp arkasına yaslandı.
Kitabın sonu. 9 Kasım 2012. Sayfa 159.